İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza Serdar Hocam'la birlikte devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun.
Şimdi önceki günlerde kalsiyumdan bahsettik. Evet. Tek tek evrimcileri artık yani atom atom inşallah ne kadar yanlış durumda olduklarını izah ediyoruz. Şimdi kalsiyum bunlardan yalnızca biri. Bütün atomları incelediğimizde şunu görüyoruz. Tek tek atomlar, hatta elektronlar için dahi onlara nazaran onlardan çok daha büyük yapıların olması şart. Bu canlılığın devam için şart. Yani bütün deneyler bunu gösteriyor. Bütün canlılardaki bütün örnekler bunu gösteriyor. Şimdi kalsiyum hakikaten çok büyük bir mucize. Daha çok bahsettiği kemiklerde bulunuyor vücudumuzda. %99'u kemiklerde. Ve insanlar da önceden sadece bundan ibaret olduğunu zannediyorlardı ama daha sonra bulundu ki kalsiyumun gerçekten çok şaşırtıcı özellikleri var. Kalsiyum çabuk bağlanıp çabuk da proteinlerden çözülebiliyor. Bu yönüyle kalsiyum haberci bir molekül olarak kullanılıyor. Ama kalsiyumun hücredeki miktarı, hücrenin içindeki miktarı çok çok az dışarıya göre. Belli organeller var. Orada depo ediliyor. Bir de hücrenin üstünde, yani zarının üstünde oralara pompalanıyor. Dolayısıyla burada çok özel bir yaratılış var. Çünkü şuurlu bir şekilde kalsiyumun özellikle boşaltılması durumu var hücrenin içinde. Boşaltılıyor ki kalsiyumun tetiklediği proteinler gereksiz zamanlarda tetiklenmesin, gereksiz işler olmasın. Hücrede sadece proteinlerin varlığı önemli değildir. Proteinlerin doğru zamanda aktif olması, enzimlerin doğru zamanda aktif olması, doğru zamanda da aktif olmaması gerekir. Bunların hepsi son derece hassas ayarlardır. Dolayısıyla evrimciler hakikaten yüzeyselliği bırakmalı, bu derinliklere nüfuz etmeliler. Şimdi neler var? Bir şekle bakabilir miyiz acaba?
Tabii. Kaça alıyoruz?
İki. Şimdi bu özellikle yoğunluk farkı olduğundan bahsettik. Ama hücrenin zarı da yağlardan örtülüydü. Ve tek bir zar dahi, yani zarlar tek bir atoma dahi geçirgen olmayabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi öncelikle kalsiyum geçmesi gerektiği zaman hücre zarından ona özgü kanallar var. Tamam, şimdi burada biraz gözüküyor. Şimdi özellikle kanallar var. Bu kanallar belli uyarıcılar halinde. Yani mesela ne oluyor? Elektriksel sistemle uyarılabiliyor. Veya bir madde gelip uyarabiliyor. Veya kalsiyumun kendisi de hatta uyarabiliyor. Çok özel bir sistemle bu kanal açılabiliyor. Şimdi burada o kadar zekice bir durum var ki. Mesela evrimci boş mantık nasıl bakar? Önce bir kanal olması gerekir der. Ama önce bir kanal olursa bütün sistem iflas eder. Çünkü o kanalın kontrollü bir kanal olması lazım. O kanal doğru zamanda çalışıyor olması lazım. Öyle bir hücre kesinlikle yaşayamaz. Ondan bir öncesinde ne kabul ediyorlar? Böyle bir kanal hiç yok diyorlar. Böyle kanalın hiç olmadığı bir hücre yine yaşayamaz. Çünkü o geçirgenliğin olması gerekir. Peki burada nasıl oluyor? Çok hassas, yani bu molekül düzeyinde inşallah ileride o detaylara da gireriz. Voltajla ve doğru maddelerle mesela uyarılıyor. Hücrenin dışında bir sürü madde var. O bir sürü madde de uyarabilirdi. Doğru maddeler uyarıyor. Ve doğru maddeler uyarıldığında içeri bir hücrenin içine bir kalsiyum girişi oluyor. Şimdi ondan sonra bu kalsiyum girişiyle beraber hücrenin depo organeli var. Burası uyarılıyor. Burası uyarıldığında ne ilginçtir? Burada da bir kapı var ve bu kapı da yine doğru maddeyle uyarılıyor. Buradaki depolardan kalsiyumlar boşaltılıp hücrenin içine dağılıyor. Şimdi burada bir defa gücün arttırılması olayı var. Yani mesela ses bir ortamda, bir konferans olduğunu düşünelim. Ses yeterli gelmediğinde ne yapılıyor? İşte elektronik sistemlerle amfilere bağlanıp ses yükseltiliyor. Burada da dışarıdan gelen bilgi görece az bir bilgi oluyor. Yani şiddeti az bir bilgi oluyor. Bunun hücrede anlamlı hale gelebilmesi için bunun artırılması gerekir. Gücünün şiddetinin artırılması gerekir. Bir defa böyle bir şey var. Bilginin şiddeti, gücün şiddeti artırılıyor.
Evet.
Ve bu yapıldıktan sonra da sürekli orada da kalmaması gerekiyor. Mesela kalsiyumlar dağıldı. Hücrenin içinde bir sürü kalsiyum var. Bunlar bir sürü çok sayıda enzim, proteini aktif hale getiriyor. Bu halde ne olur? Bu halde de hücre yine yaşayamaz. Ve bu durumda kalsiyumun geri depolanması gerekiyor. Yani kademe kademe niye olmayacağını bir kez daha görüyoruz. Niye? Çünkü mesela kademe kademe diyelim bu kanallar açıldı. Ama bu kalsiyumların geri depolanması gereken proteinin, ki proteinler var, en baştan orada olması lazım. Neden? Olmazsa sürekli proteinler aktif olacağı için hücredeki işleyiş kurallar tamamen bozuluyor. Bundan dolayı zaten kanser örnekleri var. Buradaki kanallar o kadar hassas ki, mesela insanlar evrimciler bunu tam anlamıyor ne olduğunu. Çünkü detaylı olarak araştırmadıklarından bu böyle oluyor. Buradaki kanal kademe kademe gelişmesi mümkün olmayan bir kanal. CCD diye bir hastalık var. Kas zayıflığına sebep oluyor. Buradaki hastalığın kökeninde şu var. Bu kanalı kodlayan genlerde nokta mutasyonlar tespit ediliyor. Yani şu ana kadar 40 tane en az tespit edildi. Bu 40 tane nokta mutasyonlardan dolayı, yani tek bir amino asit hatasından dolayı bu kanalda bir zayıflık oluyor. Kontrolsüz bir şekilde kalsiyum dışarı veriliyor. Ve bundan dolayı da kalsiyum kontrol bir şekilde kaslara iletilmediği için bundan dolayı da hastalık oluyor.
Evet.
Yani tek bir amino asit. Yani bunun hakikaten de kademe kademe gelişmediğinin çok sayıda örneğinden bir tanesi. Onun dışında neler var? Mesela o kadar fazla detay var ki. Şimdi maddeyi siz bir yere depoluyorsunuz. Maddeyi siz depoladığınızda orada bir yoğunluk oluyor. O yoğunlukla beraber su hücum ediyor. İşte ozmotik basınç deniliyor buna. Ve ozmotik basınç zararlı bir etkiye sahip. Yani patlatıp dar alandaki bir bölümü. Önceki şeylerde görmüştük. Mesela öyle olabiliyor ki hücre patlayabiliyor eğer kontrol altında tutulmazsa. Dolayısıyla buradaki kalsiyumu siz depoluyorsunuz ama o su basıncına karşı da bir çözüm bulmanız lazım. Ne ilginçtir? Burada kalsiyumu depolayan proteinler var. Kalsiyekoestrin proteini deniliyor bunlara. Bunlar kalsiyum depo ediliyor. Mesela 20 ile 50 arasındaki kalsiyum madde atomu bu proteinlerde depo ediliyor. Ama yine uyarı geldiğinde uyarı halinde o proteinlerden dışarı veriliyor. Yani her aşaması burada mükemmel. Yani buradaki dediğimiz yapıların her birinin mükemmel olması lazım. Buradaki yapıların her birindeki noksanlık çeşitli hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor.
Evet.
Şimdi mesela öyle durumlar var ki bakıyoruz. Burada ayrıca başka pompalar da var. Yani mesela buradaki pompa depo etmeye yarayan pompa. Buradaki pompa hücre zarında bulunuyor. İçerideki fazla kalsiyumu dışarıdan gelen fazla kalsiyumu tekrar dışarı veriyor. Başka pompalar var. Dışarıdaki sodyum miktarının yoğunluğundan faydalanarak içerideki fazla kalsiyumu dışarı atıyor. Yani burada o kadar detaylı mühendislik var ki. Yani bunu yani şuurlu insanlar akla etmesi çok zor. Akla etse bile yapamaz. Burada şuursuz atomlarla şuursuz atomlarda gördüğümüz çok büyük bir sanat var. Yani bu sanatı tesadüflere vermenin hiçbir anlamı yok. Tesadüflerin yapamayacağı çok belli. Bu Allah'ın muhteşem sanatı. Evet. Çünkü oradaki daha bu biz bunları işte pompa var diyoruz, kanallar var diyoruz ama sadece ufak şema olarak gösteriyoruz. Orada ne detaylar var? İnşallah ileride onları da göreceğiz.
İnşallah.
Şimdi bir örnek bakalım. Yani mesela bu kalsiyum bizim anladığımız anlamda yani dışarıdan baktığımızda vücudumuzun işleyişiyle alakalı bize ne faydası var? Şimdi bizim en temel özelliklerimizden biri nedir? Hareket. Yani bir cismin atomlardan yapılan bir cismin hareket ediyor olması çok büyük bir mucize. Yani
evet.
Ve bunun bu kadar mükemmel ve koordineli olması. Yani mesela mühendislik eserlerine bakın. Orada büyük büyük yapılar böyle birbirine montedir. Değil mi? Mesela silindir vardır. Arabanın motorunun silindirleri vardır. İşte valvleri vardır. İşte ne bileyim çarkları vardır. Bunlar görece büyük yapılar. Buradaki bizim komple hareketimiz yani mesela elimin şu hareketindeki gerçekleşen olaylar atom düzeyinde oluyor. Yani öyle komple bir cismin hareketi değil orada gerçekleşen olay. Öyle ama en temine girdiğinizde atom atom bir düzen var orada.
Evet.
Peki bu nasıl oluyor? Burada çok büyük bir sanat var hakikaten. Şimdi bizim kas hücrelerimiz nasıl? Ona bakalım. Şimdi Şurada bir kas hücre kolumuz, kol kasımızı düşünelim. Kol kasımızdaki bir kas hücresi bu. Bu kas hücresi çok özel yapısı var. Yani normalde hücrelerin nedir? Böyle küremsi veya şey, ne bileyim, küreye yakın bir şekli vardır. Buradaki kırmızıyla gösterilen şeyler içeri doğru nüfuz ediyor. Yani normal hücrelerde olmayan bir yapı. Şu kırmızıyla olan bölge hücrenin zarını gösteriyor ama bu özel yapı dikine kesitler şey yapıyor. Normalde rastlanmayan bir durum. İşte bu mühendisliktir. Yani bu tesadüflerin akledebileceği bir şey değildir. Bu Allah'ın sanatıdır. Bu dik yapılar çok özel. Kalsiyum iyonun geçişi için özel olarak ayarlanmıştır. Yani Allah özel bir burada bir sanatını bize gösteriyor. Özel olarak kalsiyum yolları var burada. Şimdi ona dikte şu yeşille gördüğümüz alanlar, işte onlar da şey, kaslar, kas fibrilleri. Bunlar nedir peki? Bunların da içine geldiğimizde ayrı bir sanat var. Bu da yine atomlardan yapılan bir şey. Şurada o yeşille gösterdiğimiz bölüm var. Şöyle iki tane temel yapı var. İki tane protein var burada. Biri aktinler, aktin proteinleri. Bunlar da zincir halindedir. Biri de miyozinler. Aktin ve miyozin proteinleri enerji harcanarak hareket ediliyor.
Evet.
Ama bunun sadece enerji harcanarak hareket etmekle bu iş bitmez. Bunun kontrollü olması lazım. Bunun kontrollü olabilmesi için de aktin proteini etrafı tropomiyozin denilen bir başka proteince sarmalanmıştır. Yine dikkatini, evrimcilerin dikkatini çekelim. Buradaki bu yapıların her birinin olması lazım. Neticede anlamlı bir yapı, sağlıklı bir yapı olabilmesi için bu tek tek söylediğimiz maddenin her birinin en baştan olması lazım. Ve bunlarda da bir kusur olmaması lazım. Yetmez. Tropomiyosin proteinleri aktinleri kapladı ama işte bu aktinle miyosin proteinlerinin arasında kontrol proteini yapıları var, molekülleri. Troponin deniliyor. Bunlar da üç parçadan oluşuyor. Bu üç parçadan bir parçası işte kalsiyum bağlıyor. Yani ne kadar detay. İki tane protein var. Bunlar birbiri enerji harcayarak birbiri üzerinden hareket ediyor. Ama bu hareketi kontrollü hale getirebilmek için bir proteinin üzeri başka bir proteince kaplanmış. Ayrıca üçlü bir yapı var. Molekül yapısı var. O molekülün bir parçası da şurada görüyoruz onu. Şu daire şeklinde, biraz görmesi zor burada ama kalsiyum bağlayan yapı. Şimdi o oraya bağlandığında, yani bunu bu kadar detaylı bir şey ki bu. Kalsiyum oraya bağlandığında ne oluyor? Kalsiyum oraya bağlandığında bu üçlü yapı aradan çıkıyor. Tropomiyosin proteini kayıyor ve böylece aktinle miyosin proteinlerinin arası boşalıyor. Boşalmasıyla beraber enerji harcanarak hareket işlemi gerçekleşiyor. Çok detaylı. Ama o kadar sanatlı ki ve her birinin olması gerekiyor. Kalsiyum iyonu geldiğinde hareketi oluyor. Yani mesela biz kolumuzu bir ağırlık hedef edindik. Ağırlığı kaldırıyoruz yukarı doğru. Yukarı doğru kaldırdığımızda biz hiç farkında olmuyoruz ama bu işlemler gerçekleşiyor. Yani Allah bize çok büyük bir konfor sunmuş. Kalsiyum iyonları hücum ediyor bu kas fibrillerine ve oradaki aradaki maddeleri çekip ondan sonra da hareket oluyor. Şimdi böyle bir şey yapı var. Şimdi bu kalsiyum iyonları, hani evrimciler her şeyi kademe kademe düşünüyor ya. Şimdi bu kalsiyum iyonların geri alınması lazım. Geri alınsın ki biz bir daha tekrar kolumuzu şey yapabilelim, kasabilelim. Yani kademe kademe olan bir durumda ne olur? Diyelim, yani olmaz bunların hiçbiri de, bir kastınız. Kasmanızla beraber kalır. O sizin son hareketiniz olur. Bir daha da asla yapamazsınız. Kasılır, orada kalırsınız ve ölürsünüz. Özel olarak bu kalsiyum iyonunun oradan çekilmesi lazım.
Evet.
Bu da yapılıyor. Yani özel olarak çekiliyor ve sistem en başa dönüyor. Burada, yani burada kısaca şeyleri var. Toplam 13 basamaktan oluşan bir sistem. Önemli değil buradaki İngilizce yapılar. Zaten ifade ettik. 13 tane basamağın ardı ardına olması lazım. Ve bu basamakların her birinin içine girdiğimizde de o da açılıyor. Ve dolayısıyla ne görüyoruz? Domino etkisi halinde zincirli bir yapı var. Bir sistem diğer sistemi uyarıyor. O başka sistemi uyarıyor. Ve en nihayetinde bunların bütününden gelen sürece baktığımızda anlamlı bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ne görüyoruz? Hücrenin içinde hangi olaya bakarsanız bakın kademe kademe gelişim diye bir şey yok. Bunların mükemmel yapısının en baştan olması lazım. Tesadüf çok saçma bir izah ve kesinlikle bilimsel hiçbir yanı yok. Biz neyi görüyoruz peki? Biz şunu görüyoruz, mükemmel bir mühendislik var, mükemmel bir sanat eseri var, mükemmel bir aklın tecellisi var. Bunlar da şuursuz atomların yapacağı şeyler değil. Bunlar Allah'ın üstün sanatının tecellileri inşallah.
İnşallah. Tabii bu o kadar mükemmel çalışıyor ki bakın bu sistemler. Sen şimdi tabii detaylı moleküler düzeyde bir kesit verdin.
Evet.
Ama şimdi bu milyarlarca bu proteinlerin birbirinin üzerine kayması söz konusu. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela kürekçiler vardır böyle. Değil mi? Koordine bir şekilde kürek çekerler. Bazen görmüşüzdür böyle çok ince bir şeyin üzerine oturuyorlar. Teknenin üzerine oturuyorlar. Değil mi? Ellerinde kürekleri var. Evet. Ve hepsi aynı anda kürek çekmek zorunda. Terslik olduğu zaman o hemen devriliyor veya ilerleyemiyor ya da yana dönüyor. Değil mi? Koordine bir şekilde hareket ediyorlar. Bu kas sisteminde ki bu gösterdiğim proteinlerin işte hareketleri tamamen böyle.
Evet.
Sen moleküler düzeyde anlattın ama o kadar mükemmel bir koordine hareket söz konusu ki. Yani böyle şöyle düşünelim. Şimdi bu bahsettiğim teknelerde 3 ya da 4 kürekçi oluyor. Bilmiyorum belki yani 5-6 tane de olabilir de. Bunların üzerinde milyonlarca hatta milyarlarca kürekçi var böyle bu şekilde kasların üzerinde.
Evet inşallah maşallah.
Hepsi aynı anda koordine hareket ediyorlar. Çünkü farklı bir hareket olsa o kas ilerlemez. Değil mi? Tersine evet, hareketler inşallah. Olsa koordine olmasa. Milyarlarca kürekçi koordine bir şekilde kasları hareket ettiriyor. Ve kasların toplamından da mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela voleybol oynayan birini düşünelim ya da futbol oynayan birini düşünelim. Kas hareketleri ne kadar koordinedir değil mi?
Evet.
Belli kaslar kasılır, gevşer. Tam olması gerektiği yerde ve bunlar böyle milisaniyeler hatta saniyeler hatta milisaniyeler içerisinde gerçekleşir. Ve milyarlarca işte bu molekülün koordine hareketlerinden kaynaklanıyor bu.
Evet.
Bu da yeterli değil. Beynin bunları kontrol eden merkezleri var. Bakın orada da milyarlarca hücre devreye giriyor. Ve son derece belli bir sıra içerisinde çünkü kasların hepsi aynı anda kasılmıyor. Diyelim ki bir hareket yapıyorsunuz kolunuzda bakın. Kolunuz hareketi yaparken hep farklı kaslar kasılarak belli sıralarla gevşiyorlar ve diğer kaslar devreye giriyor. Ve bunların hepsi milyarlarca farklı sinir hücresi tarafından kontrol ediliyor belli bir düzen içerisinde. Ama baktığınız zaman insan sadece bunu istiyor ve oluyor. Yani insana sorsanız aslında hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğini ya da beynin hangi hücresi uyarılacak kimse bilmez bunu.
Evet,
değil
inşallah.
Mi? Bize deseler ki birine ya beynin neresindeki hücrelerden hangisini uyaracaksın ki sen eline bir fincan alıp geri sana getireceksin. Hiç kimse bilmez bunu.
Evet.
Biz sadece bunu istiyoruz ve oluyor. Allah emri amade kılmış
evet,
inşallah.
Maşallah. Şimdi mesela bazı böyle tipler vardır. Yani insanın nefsinde öyle bir yan var. Büyüklenen bir yan. Halbuki insan o kadar aciz yani. Ayağı o hareket ettiriyor. Sağına sağına işte yürüyor. Bir anda ayağını taşa vurup düşüyor. Şimdi orada o sahnede mesela ayağını hareket ettirme sahnesindeki bu işlemlerin hangisini sen hani böbürlenerek yürüyorsun ama hangi birini sen yapıyorsun? Yani burada detayını gördüğümüz şeylerin ne bilir ne de bilse de yapamaz. İnsan süper aciz bir yani çok evet. Son derece aciz bir varlık. Ve küçük düşüyor. Yani öyle büyüklendiği için küçük düşüyor çünkü kendini bilmiyor.
Evet.
Şimdi burada bir detay daha verelim inşallah. Şimdi senin dediğin çok doğru hakikaten. Dedin ki yani burada koordineli bir şey var. Yani 5-6-7 tane kürekçi aynı anda şey yapıyor. Bizim burada bahsettiğimiz hakikaten sadece çok çok ufak bir kısmı. 2 tane proteinin hareketi. Ama dediğin gibi bunun gibi böyle çok sayıda protein çok doğru bir şekilde yerleştirilmesi lazım. Yani mesela bu binadaki tuğlaların onların her biri üst üste dizilir. Gökdelenler olur. Burada da öyle. Bu aktin miyozinler öyle sanatlı dizilmiştir ki oraya. Şimdi tesadüf bunun neresinde? Yani orada mükemmel bir organizasyon var, mükemmel bir düzen var. Kim bir yapıyı bir yere koyduğunda onun tesadüfen olduğunu zanneder? Yani mesela şu kitaplara baktık. Üst üste 5 tane kitap var. Belli ki bunu birisi koymuş. Nerede böyle bir düzen varsa o düzenin bir yapanı vardır. Oradaki hücrelerdeki tecelli eden o üstün düzen Allah'ın sanatı inşallah.
İnşallah.
Bir detaya daha girelim inşallah. Mesela bazı kaslarımızın fazla hareketli olması gerekir. Yani mesela aniden kasılıp, aniden gevşeyip ve bu hareketi tekrar etmesi gerekir. Şimdi biz burada ne dedik? Bu hareketin temel faktörü kalsiyum iyonlarının şu depo moleküllerinden salınıp hareket sağlayan proteinlere gitmesi ve oradan geri çekilmesi. İşte burada hızı arttırmak için şöyle bir şey yapılıyor. Mesela sanat üstüne sanat. Şimdi bu kalsiyum iyonları geri geri toparlanıyor ama toparlanırken bu hız yeteri istenen düzeyde olmayabiliyor. O zaman da burada başka bir protein var. Parvalbumin diye. Proteini bu ortalıktaki kalsiyumun azalması gerekiyor. Pompanın da hızı az. Bunu kendine çekiyor. Orada bir şey gibi oluyor. Geçici bir havuz gibi oluyor. Orada tutuluyor ve böylece ortamdaki kalsiyum iyonları aniden boşalmış oluyor. Mesela çok detaylı bir sanat. Bu sayede sadece o proteinin oraya koyulmasıyla beraber daha hızlı bir kalsiyum boşaltılması oluyor bu aktimiyozinler arasında. Böylece de hız artıyor. Yani bu kadar detaylı bir sanatı, bu kadar detaylı bir mühendisliği hangi tesadüf akla etsin? Evet. Zaten tesadüf diye bir şey yok da hani anlaşılması şey açısından biz böyle söylüyoruz. Yani hakikaten gerçekten de hani bir insan bir şey savunuyorsa da en azından ne olduğunu bilsin. Yani baksınlar görecekleri şey hücrede hakikaten tesadüf diye bir şey yok. Hakikaten böyle yapıların tesadüfen olması imkansız.
Evet.
İnşallah.
Anan sonsuz aklın müdahalesi var çok açık. Çünkü hücrenin içerisi yani biz tamam bir bölümünü anlatıyoruz ki oraya ne kadar kompleks değil mi? Anlaması bile zor.
İnşallah.
Hücrenin içinde bakın 1 milyar protein var hücrenin içerisinde her an deniyor. 10 milyar protein var deniyor her an. Bunlar imal ediliyor, belli yerlere taşınıyor. Hücrenin içinde enerji santralleri var. Onlar bir yandan çalışıyor. Yüzlercesi var. Mesela karaciğer hücresinde 2000 tane var enerji santralı. Bunların içerisinde laboratuvarlar var, rafineriler var. DNA kodlanıyor, kopyaları çıkartılıyor, hatalar düzeltiliyor, hatalı proteinler imha ediliyor, tekrar kullanıma giriyor. Yani muazzam bir hayatı var içerisinde. 10 milyar nüfuslu bir şehir gibi hücrenin içerisi. İstanbul'un bakın değil mi nüfusu ne kadar? 10 milyon civarında bir nüfusu var İstanbul'un.
15 milyon, evet.
Neler oluyor? Evet. Borular patlıyor, trafik kazaları değil mi? Yangınlar çıkıyor. Çok sayıda olay. Hücrenin içerisinde 10 milyar o anlamda varlık var, proteinler. 10 milyar kişinin yaşadığı bir şehir gibi. Ve çok küçültülmüş, milimetrenin %1'ine indirilmiş bir büyüklükte ki bir şey küçüldükçe teknoloji artar.
Evet.
O büyüklükte en ufak bir aksaklık olmuyor. Burada yani tabii ki yani sonsuz aklın yaratmasıyla olduğu çok açık.
Maşallah.
Bunu çocuklar bile anlayacak kadar açık inşallah.
Mesela sen konuşmanın başında senden şey rica ettim. İkiye alabilir misin dedim. Elindeki bir kumandayla uzaktaki bir cihaza bastın. Basmakla beraber orada bir teknoloji işledi. Ve ikinci kanalda almaya başladı. Şimdi burada çok detaylı bir sanat var. Yani mesela bir gönderen bir sistem var. Bilgiyi gönderen bir sistem var. Bir de alan bir sistem var. Burada da böyle. Mesela kalsiyum bir dışarıdan gelen bir bilgi var. Hücreler hormonlar tarafından veya başka yapılar tarafından uyarılıyor. Bu özür diliyorum. Bu uyarı kalsiyuma çevriliyor. Ondan sonra kalsiyuma çevrilip İçeride alınıyor. Mesela bir şekil var burada. Evet. Burada kalsiyumu alan sistemi görüyoruz. Şurada iki uçta iki tane yapı var. Her biri iki tane kalsiyumu algılıyor. Kalsiyumun algılanmasıyla beraber bu bir protein. Buna bir alıcı protein deniliyor. Bu bir proteini uyarıyor ve uyardığında bu şekil değiştiriyor. Şimdi uyarılan bu protein gidip başka bir proteine bağlanabiliyor. Bağlanmasıyla beraber de proteinin şekli değişiyor ve görev yapabiliyor hale geliyor. Mesela küçük bir kesit gösterdik. Yani bu kalsiyum nasıl başka maddeleri uyarabilir diye. Şimdi bu kalsiyum bunu yapabilmesi için yani uyarının devamı için dahi ondan çok daha kompleks bir sistem gerekir. Bir protein dizisi gerekir. Ve bu kalsiyumun bağlanmasıyla beraber doğru şekilde değişmesi gerekir bu şeklin. Ve değişmesiyle beraber hedef edindiği proteinine bağlanabiliyor olması lazım. Yani burada çok detaylı yapılar var. Bir, karşı hedef proteinin yapısını bileceksin. Onun şeklinin nasıl olacağını bileceksin. Ve ona uygun bir burada tasarımın olacak. Ve bu tasarımın da kalsiyumla tetiklenebiliyor olacak. Mesela başka maddeler bunu yapamıyor. Mesela bağlanıyor ama şekil değişmiyor. Şekil değişip bağlanıyor ama karşı tarafı aktif hale getiremiyor. Yani bu neticede hedef bir proteindir. Tamam bağlandı. Yani mesela şu kumandayı aldın, buradan şuraya koydun. Ne anlamı var? Burada öyle değil. Bu bağlanmasıyla beraber karşı tarafın şeklini hafif değişikliklerle beraber bir şey yapabiliyor hale getiriyor. Yani burada çok zekice bir şey var. Bunu inşallah ileride detaylarını da görürüz. Mükemmel bir sanat yani.
Maşallah. O zaman yavaş yavaş sahur da yapıyorlar.
Evet.
Yapacağız hepimiz inşallah. İzleyicilerimiz de. Bitirelim mi?
İnşallah.
Ama önce bir evrimcilerin ne dediğine bakalım. Onların da tabii bazı söylediği şeyler var. Bazı zırvalar. Şimdi hep birlikte bakalım. Niye karanlık oldu? Başlamamış onun için.
Örneği veremezken nasıl olur da yararlı mutasyon örneği? Yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama bu meslektaşınızın lütfen.
Yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı
tabii. Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tabii.
Ama verebilir. Niye veremezsin? Dawkins arayalım söylüyorum hemen varsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Okay, sorry, I'll show you how I'm watching. Çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani mutasyonu meydana gelir. Yani hata sonucu ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucu
yani
ortaya çıkmıştır.
Yani biz yani hata sonucu genleri kendini kopyalarken mutasyona uğraması... Evet.
Ama başka tür mutasyonlar da var, başka tür mutasyonlar da var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapması sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Ama bakın koşul diyorum.
Koşul tabii.
Klavye bastığında Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri karşısındaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Arka plan.
Tabii ama Hamlet yok. Tamam Hamlet oluşturmayacak. Doğal seçilim.
Müzik sessizlikten gelir.
Ama doğal seçilimdir işte.
Tamam doğal seçilim yapalım diyorum.
Harfler seçilirse bakın harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde 90 derece kompleks bir protein
yani. Peki kim seçecek oradaki?
Doğal süreç.
bir uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinizi aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor, değil mi? Kablo kullanıyor, evet, vesaire kullanıyor, vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor, tamam. Doğru.
Doğadan geliyor. Biz de annemin
şovumuz
Evet, Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.
İnşallah.
Nemr suresi 14 inşallah. Tabii evet. Bu yani Darwinizm tam bir kepazelik.
Evet.
Yani böyle kepazelik artık tepeden tırnağa akıyor yani. Böyle bir yalanı hayatın tesadüfen olduğu saçmalığını savunmak için binlerce başka yalan söylemek zorunda kalıyorlar.
Evet.
Yani olacak iş değil. Uçağı mühendis yapıyorsa bizi annemiz babamız yaptı. Yok işte Dawkins'e söyleyelim de söylesin, mutasyon örnek versin falan. Böyle yani bu kadar küçük düşmeye gerek yok. Serdar Hocam.
Evet,
ne diyorsun? Yani şimdi, bıraksınlar mı bu işleri diyorum
ya, hakikaten,
ben.
Hakikaten çok saçma sapan hakikaten. Mesela diyor, kendisi diyor ki işte seçen biri olursa olur diyor. Şimdi bunları gördük ki mesela sadece bir kasın hareketinde anlamlı bir neticeye çıkabilmesi için düzenli olarak olabilmesi için en az 13 tane adım var. O da sadece bir kesitini inceledik. Yani bunun öncesi ve sonrası da var. Kısa bir bölümünü aldık. Orada 13 tane adım gerekti. Şimdi bu 13 adımdan bir tanesi olmadığında bir seçilim olmuyor. Yani bir güzel bir sonuç çıkmıyor. Öyleyse o zaman nasıl tesadüfen bir şey ortaya çıksın. Zaten tesadüf yok. Bir de ayrıca yani şunu çok net görmeleri lazım. Yani burada böyle seçen bir şey yok. Yani tesadüf zaten savunuyorlar. Tesadüf savunuyorsa tesadüf böyle şuurlu bir şey değildir. Bir yapı değildir. Zaten mesela kendisi diyor ki uçağı mühendis işte malzemeleri kullanarak yapar diyor. Şimdi hücrenin içinde böyle bir mühendis var mı? Yani böyle bir bizim kimsenin görmediği bir mühendis var da bu gördüğümüz üstün teknolojileri mi yapıyor? O mühendis özel olarak pompalar mı tasarlıyor? O mühendis özel olarak kanallar mı tasarlıyor? O mühendis özel olarak o kanalları tetikleyen alıcılar, elektriksel sistemler, kimyasal sistemler mi tasarlıyor? Şimdi böyle bir mühendis olmadığına göre ama ortada da böyle mükemmel bir mühendislik olduğuna göre o mühendislik üstün bir yaratıcıyı gösteriyor. Ama onların dediği şey tesadüf. Tesadüfün bir şey yapamayacağı açık. Dolayısıyla yani aslında çok açık, her şey çok açık da bunların zihinleri bulanıyor. Okulda aldıkları eğitimde bir yalanı tekrar tekrar söylediklerinde onlar da bir tür büyü içine giriyorlar. Ama inşallah hocamızın kitaplarını okurlarsa inşallah o büyünün etkisinden kurtulurlar Allah'ın izniyle.
Yani tam bir rezalet diyor ki şimdi daktiloda diyor maymun diyor, daktilonun başına geçecek diyor. Tuşlara basacak diyor. Bu tuşlar öyle bir ayarlanacak ki diyor, sadece doğru tuşlara bastığı zaman yazacak diyor ve Hamlet'i yazacak diyor. Değil mi?
Evet.
Bu tam bir kepazelik. Bakın bir kere orada bir program kullanıyor. Birincisi o zaten evrimi bitiriyor. Yani evrimin olmadığını kendisi anlatıyor zaten, evet. İzah ediyor. Bakın orada bir akıllı devreye soktu. Nedir o akıl? Hamlet var. Şimdi evet. Yitbulut da onu sordu zaten. Bakın Hamlet yok ki ama dedi yani böyle, evet. Değil mi? Şimdi Hamlet'in var olduğunu kabul ediyor. Hamlet'i yazan bir akıl var. Hamlet yazılmış.
Evet.
Hamlet yazıldıktan sonra bu daktiloya programlanmış. Sadece doğru tuşların basmasına izin veriyor. Ve bunu bir maymuna yaptırıyor. Bakın saçmalık üstüne saçmalık. Maymun kardeşim daktilonun başına bile geçmez. Maymunla deney yapıyorlar. Daktilonun yanına bile gelmiyor maymun. Daktilo ne bilsin maymun. Tuşa muşa da basmaz yani böyle.
Evet.
Yani bakın bir yalanı savunmak adına rezil kepaze oluyorlar. Koskoca adamlar. Bunu yapmasınlar. Biz bu işe hocamız başta olmak üzere İnşallah. Biz de hocamızın yanında Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Etmeyeceğiz İnşallah. De Darwinizmi ne yapacağız? Kazıyacağız. İnşallah. Şimdi Darwinizm böyle hani hocamız demişti pul olur böyle yapışık. En son onu çıkarmak için jiletle onu çıkartırsın. Şimdi o safhadayız böyle.
İnşallah.
Bunu jiletle böyle kazıyacağız. İnşallah. Hiç kalmayacak bu. Böyle insanlar gülecekler birkaç sene sonra. Ya diyecekler bu saçmalığa nasıl inanmışlar diye.
İnşallah.
O saçmalığa geldik. İnşallah. İnşallah. Bitirelim mi?
İnşallah.
Yarın inşallah bizi 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S yani Kanal S, Samsung AX ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Bir daha söylüyoruz. Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsung AX ve TV Kayseri ekranlarından herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz. İnşallah. İyi geceler.